Bir avuç ömür. Fatma Bülbül. Yıl 1969. Günlerden mutluluk. Akseki'nin kuş uçmaz, kervan geçmez dağ köyünde bir bebek dünyaya geldi. Adı Ayşe'ydi. Hava soğuktu, buz gibiydi ama Ayşe sıcacıktı. Gelişiyle öyle mutlu etti ki ailesini. İyi ki doğmuştu, bu evin ilk bebeğiydi, ailenin ilk göz ağrısı, kıymetlisi göz bebeğiydi. İmkanlar ve şartlar bugünkü gibi değildi elbet. Yokluk ve zorluk içinde büyüyordu Ayşe ama nasıl büyüyordu? Büyüdükçe güzelleşiyor, zekası ve yaşından büyük tavırlarıyla hemen dikkat çekiyordu. Memleketten bir büyük Ayşe'yi görünce "Bu aklıyla bu çocuk çok yaşamaz," demişti. Rütkun'da annesi çok kırıldı. Niye yaşamasındı ki? Gözünden sakındığı evladına neden ölümü reva görmüştü, anlam veremedi. Büyüydü karşısındaki sonuçta. Hiçbir şey söyleyemedi ama kızını sevdiğinden bir kat daha fazla sevmeye başladı. 4 yıl olmuştu henüz evladına kavuşalı. Nasıl doyabilirdi ki bu kadar kısa sürede? Hoş, evlada hiçbir zaman doyulmazdı ya. Upuzun kirpikleri, iri siyah gözleri vardı Ayşe'nin. Bembeyaz, pamuk gibi yüzü, kiraz gibi dudakları, etine dolgun, hareketli, neşeli bir çocuktu Ayşe. Fakat son günlerde yolunda gitmeyen bir şeyler olmalıydı, yoksa Ayşe diğer çocukların arasına karışıp doya doya oynamaz mıydı hiç? Sessiz sessiz oturur muydu kenarda? Neydi bu durgunluğun, suskunluğun sebebi, yoksa Ayşe hasta mıydı? Dermansız bir derde mi tutulmuştu? Yıl 1973. Günlerden hüzün. Hastalık ilerlemişti. Ayşe'nin ne yürüyecek dermanı ne de konuşacak, gülecek neşesi vardı. O yıllar günümüzdeki gibi her aradığın yerde hastane bulunmuyordu tabii. Şehre gitmek, muayene olabilmek büyük lükstü. Çoğu hastalar hastalığının ne olduğunu bile bilmeden yıllarca evde ağrı ve acı içinde kıvranıyor, bir daha da iyileşmek nasip olmuyordu. Ölüm sebebi buymuş deyip geçiyordu insanlar. Fakat Ayşe öyle olmadı, kıyamadı ailesi. Biricik evlatlarının gözlerinin önünde tükenmesine dayanamadılar. Derdi neydi, şifası neydi öğrenmelilerdi. Annesi yine de sevinmişti. Evet, evladı hastaydı ve ne olduğunu bile bilmiyordu ama olsun, hastaneye gideceklerdi ya. İşte asıl mesele buydu. İyileşir gelirdi kızı. Eski günlerdeki gibi güler oynardı. ''Yarın gideriz inşallah'' dedi Ayşe'nin babası. O gece uzun zamandır Ayşe'nin istediği kumaştan çantayı dikti annesi. İçine çok sevdiği leblebiyle üzümü de koydu. Kızını öpüp kokladı. Ayrılmanın acısıyla hastalıktan kurtulma umudunun mutluluğu içinde duyguları karmakarışıktı. Hastane günleri. Ayşe babasıyla koskoca bir binadan içeri girdi. Ne değişik yerdi burası, böyle kaldıkları eve, yaşadıkları köye hiç benzemiyordu. Ne çok kalabalık vardı. Zaten başı sesleri götürmüyordu. Hemen işleri bitse de gitseler çok sevinecekti. Muayene oldu, tahlillerini verdi, bir müddet de bekledi. Neden gitmiyorlardı hala? Neredeyse akşam oluyordu. Artık gitselerdi ya. Bir hemşire tuttu Ayşe'nin elinden. Gel benimle dedi. Sana odanı göstereceğim. Nasıl yani? Burada hastanede mi kalacaktı? Peki ya babası? Az önce buradaydı. O nereye gitmişti ki? Hiçbir şey de söylememişti. Başından aşağı kaynar sular döküldü Ayşe'nin. Bir anda yapayalnız kaldı. Ben tek başıma korkarım ama diyebildi sadece. Hemşire korkma, yalnız olmayacaksın. Odada senin gibi başka arkadaşlar da var dedi. Kimdi ki onlar? Bir an üzüntüsü meraka dönüştü Ayşe'nin. Onlar da mı hastaydı acaba? Uzun hastane koridorları bu düşüncelerle bitiverdi. Odaya geldiler. Hemşire, bu yatak senin. Haydi Allah rahatlık versin. Sakın odandan çıkma, tamam mı dedi. Tamam diye karşılık verdi Ayşe. Karanlık çöktü, gece oldu. Annesiz uyumak ne zordu. Şimdiye kadar hiç ayrı kalmamıştı annesinden. Bir de koluna serum taktılar. Yerinden kalkamıyordu. Diğer yataklarda da arkadaşlar vardı. Onlar Ayşe gibi üzülmüyordu. Alışmışlardı galiba. Ama onların arada bir annesi gelip üstünü başını kontrol ediyor, çocuklarının isteği olup olmadığını soruyorlardı. Her kapı açıldığında Ayşe de bakıyordu ama onun annesi hiç gelmiyordu. Aslında babası eve çoktan dönmüştü. Annesi Ayşe'yi göremeyince çok üzülmüştü ama kızının iyileşebileceğini duymak yüreğine su serpti. Olsun dedi, iyileşsin de ben beklerim. Neyi varmış kızımın? Lösemi dedi doktor. Evde tedavi edilemezmiş, hastanede kalacakmış. Yanına da kimseyi almıyorlar. Geldim ben de. 2 hafta sonra gidip alacağım. 2 hafta, koskoca 2 hafta Ayşe bir başına. Vuslat zamanı. Aradan günler geçmiş, Ayşe artık kapıya bakmayı bırakmıştı. Zaten kimse gelmiyordu. Bir an babasının sesini duydu. "Haydi Ayşe, eve gidiyoruz," diye seslendi. Küçük kız başını kaldırdı, gözlerine inanamadı. Gerçekten babası gelmişti. Oradaydı, yanı başındaydı. O kadar güçsüzdü ki sevinecek takat bulamadı kendisinde. Mutluluktan gözlerinin içi güldü. Annesi evde sabırsızlıkla bekliyordu. Kızı iyileşecekti, eve dönecekti. Her şey eskisinden daha güzel olacaktı. Kapı çaldı ve eşinin kucağındaki bu çocuk da kimdi? Ayşe miydi yoksa? Bu kadar kısa zamanda öyle zayıflamıştı ki çöpe dönmüştü. Adeta küçülmüştü. Babasının omzuna yaslanan başını çevirdi annesine. "Anne, ben seni hastanede çok bekledim, neden gelmedin?" Bağrına bir hançer saplandı annesinin. Ne deseydi, ne demeliydi bilemedi. Ayşe'nin yüzüne bakıp bakıp ağladı. Gözlerinin altı morarmış, yanakları çökmüştü zavallı yavrucağın. Annesi birden eşine döndü. "Bu çocuk iyileşmemiş, üstüne iyice hasta olmuş. Neden tedavi etmediler? Neden iyileşmeden gönderdiler?" dedi. "Artık evde bakacağız," dedi eşi. Gözlerini kaçırdı. Bir şeyler saklıyordu sanki. O gece Ayşe annesine sarılıp uyudu. Doya doya hasret giderdiler. Ertesi gün komşular hasta ziyaretine geldiler. Komşusunun biri, "Cenazeyi memlekete mi götüreceksiniz?" diye bir soru yöneltti beklenmedik bir şekilde. Ne biçim soruydu bu? Ne cenazesi dedi içinden. Komşu durumu fark etti. Yaptığı saflığı toparlayarak, "Hani yanlış anlama, Allah gecinden versin, bir durum olursa buraya defnetmezseniz herhalde demek istedim," dedi. "Ben kızımı bir yerlerde bırakmam," dedi annesi hışımla. Çok kızmıştı bu lafa. Bu ne densizlikti? Aslında işin gerçeğini sadece babası biliyordu ama o da ne kendini inandırabildi ne de eşine anlatabildi. Doktor açık açık söylemişti. Önce 2 haftalık sürece bir bakılacaktı. Eğer cevap vermezse Ayşe için yapılacak bir şey yoktu. Adım adım ölüme gidişini izlemek zorundaydı ailesi. Nasıl anlatabilirdi ki bir baba bu durumu? Sorumluluğunun altında eziliyor, çaresizlikten kıvranıyordu. Birden memleketi geldi aklına. Oraya gitmeliydi. Evet evet, bir an önce gitmeliydi. Eş, dost, anne, baba yardımcı olurlardı elbet. Karlı yolculuk. Yola çıkmak için hazırlık başladı. Önce Ayşe'ye banyo yaptırdı annesi, tertemiz giydirdi. Ama eşi öyle acele ediyordu ki 2 ayağı bir pabuca girmişti. Ne yapacağını, yanına ne alacağını bilemedi. Ana yol köyden 1,5 saat uzaklıktaydı. Arabalar köye kadar zaten çıkamıyordu. Aradaki mesafe mecburen yürüyerek kat edilecekti. Kış aylarıydı. 1 metre kar vardı. Tipi göz açtırmıyordu. Ayşe'yi sıkı sıkı giydirip sırtına sarındı annesi. Çantaları eşine verdi. "Haydi bismillah," dediler, yola düştüler. Ama Ayşe hiç olmadığı kadar bitkindi o gün. Annesi 2 adım atıyor, durup kızının nefesini dinliyordu. Duydukça içi rahatlıyor, ardından yola devam ediyordu. Uzunca bir süre yürüdü, dinledi. Yürüdü, dinledi. Duyamadı. Yine kulak verdi. Hayır, Ayşe nefes almıyordu. Durdu. Yürüyemedi. Konuşamadı. Ağlayamadı. Eşi 50 metre ilerideydi. Arkasını döndü. Dona kalmış eşini gördü. "Yürüsene, neden bekliyorsun?" diye sordu. Cevap gelmedi. "Niye konuşmuyorsun, bir şey mi oldu?" Yine ses gelmedi. "Hadi bak, arabayı kaçıracağız," diye ekledi tekrar. Eşi sadece duruyor ve karşıya bakıyordu. Geri dönüp yanına geldi. Annesinin sırtındaki Ayşe'nin cansız bedenini gördü. Allah'ım, ne zordu. Karda kışta dağ başında sırtında evladının naaşını taşımak nasıl zor bir imtihandı. Beyni uyuştu. Kulakları uğuldadı. "Bak," dedi karısına. "Veren de Allah, alan da. Elimizden ne gelir? Takdiri ilahi." Fakat anne şoktaydı. Bir ağlayabilse, bir akıtsa zehrini, açılmaya başlayacaktı belki ama hiçbir şey yapamıyordu. Dakikalarca karların içindeki ayaklarına söz geçirmeye çalıştı. Yürüyemeyince yürümüyordu ayaklar. Neden sonra güç bela bir adım atabildi. Yavaş da olsa gerisi geldi ve nihayet arabaya ulaştılar. Annesinin gözünden bir damla yaş geldi. Bu bir damla yaş yıllarca sürecek ağlamaların ilk gözyaşıydı. Araba gitti, yollar bitti, gözyaşları bitmedi. Sonsuzluğa yolculuk. Ayşe Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Göçeri köyünde kendi memleketinde defnedildi. Cenazesini köyün hocası olan Ahmet dedesi bizzat yıkayıp kefenledi. Son gecesini sabaha kadar Kur'an okuyarak başında geçirdi. Taziyeler alındı, iyi dilekler sunuldu. Eve dönüş vakti geldi. 3 kişi çıktıkları yolculuğu 2 kişi olarak bitiriyorlardı. Yolların kötü anısı hafızalardan hiç çıkmayacaktı. Ve yıllar sonra annesi şu cümleyi kuracaktı. Eve döndüğümde Ayşe evin her yerindeydi. Kıyafetleri, çantası, hastayken yattığı yatağı. O gün Ayşe bir daha öldü bizim evde. Evlat acısı kolay değildi elbet. Sadece hastalığı yaşayan mıydı acı çeken? Evladı gözünün önünde eriyen annenin, evladının ölümüne şahit olan babanın hayata tutunması çok mu kolaydı? Ayşe ebedi huzura erdi. Peki ya geride kalanlar? Annesi günlerce, aylarca, yıllarca ağladı. Teselli rüyası. Bir gece Ayşe annesinin rüyasına geldi. Hem de annesinin diktiği kumaş çantayla. Mezarlıkta oynayan çocuklar vardı. Ayşe onları izliyordu. Sen de oynasana dedi annesi. Ben yorgunum, oynayasım yok. Ama sen ağlama anne, ben burada çok iyiyim. Ağlama tamam mı? Ve gitti Ayşe. Yıllar önce başlayan gözyaşı o gün son buldu. Yıl 2019. Günlerden umut. Kanserle savaşan yüreklerin yaşam umudu. Ayşe yaşasaydı bugün 50 yaşında olacaktı. Annesi sadece 4 yılını kızıyla geçirebilmişti belki ama 50 yıla yetecek özlem ve hiçbir zaman dinmeyecek sevgisi vardı içinde. Yıllar geçti, lösemiyle ilgili tedavi yöntemleri, ilik nakilleri gelişti ama giden Ayşe geri gelmedi. Annesi yine de şükretti, keşke demedi. Ayşe için o günün şartlarında yapabileceği ancak o kadardı. Sevgi o anda elinde olan imkanlar neyse yaşatmak adına hepsini seferber edebilmekti. Hatıralarımızın üzerinde tepinen keşkeler yerine derin bir huzur içinde iyi kiler olsun kalbimizde. Hayata her daim birlikte tutunmak ve hep galip gelmek ümidiyle.